Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Reijinger'ın The Bending Cross kitabı, Amerika Birleşik Devletleri işçi hareketinin en tanınmış isimlerinden Eugene Victor Debs'in kapsamlı biyografisidir.
İlk kez 1949 yılında yayımlanan eser, Debs'in demiryolu işçiliğinden sendika örgütleyiciliğine,
sosyalist liderliğinden başkanlık adaylığına ve savaş karşıtı konuşması nedeniyle hapse girişine uzanan yaşamını inceler.
Kitabın amacı yalnızca bir siyasi figürün kariyerini sıralamak değildir.
Ginger, Debs'in fikirlerinin nasıl işçi mücadeleleri, sanayileşme, sınıf eşitsizliği ve Amerikan siyasetinin sınırları içinde biçimlendiğini göstermeye çalışır.
Biyografi, Debs'i kusursuz bir kahraman olarak değil, zaman zaman stratejik ve örgütsel sorunlarla karşılaşan, fakat kamusal eşitlik idealinden geri adım atmayan bir eylemci olarak ele alır.
Yazarın Debs'in kendi konuşmalarına ve yazılarına geniş yer vermesi kitabın temel gücüdür.
Böylece okur, dönemin emekçi siyasetine dışarıdan bakmakla kalmaz. Debs'in hitabetini ve siyasal dilini de doğrudan tanır.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, demiryolu işçiliğinden ulusal emek siyasetine geçiş.
Ginger'ın anlatısında Debs'in demiryolu dünyasındaki deneyimi, sonraki siyasal çizgisinin başlangıç noktasıdır.
19. yüzyıl sonlarında demiryolları, Amerika'daki hızlı sanayileşmenin simgelerinden biriydi. Ancak bu büyüme, çalışanlar için uzun saatler, düşük ücretler, iş kazaları ve işverenlerin güçlü denetimi anlamına da geliyordu.
Debs, bu koşulları soyut bir toplumsal mesele olarak değil, doğrudan çalışma yaşamının içinden kavradı.
Kitap, onun başlangıçta daha sınırlı meslek örgütlenmelerine yakın durduğunu, fakat zamanla işçilerin farklı iş kolları ve beceri grupları arasında ortak hareket etmesi gerektiği sonucuna vardığını gösterir.
Amerikan Demiryolu Birliği içindeki rolü bu dönüşümün önemli örneğidir.
Ginger, sendikal örgütlenmenin teknik ayrıntılarını aktarırken Debs'in liderliğinin yalnızca yönetsel beceriden ibaret olmadığını da vurgular.
Debs, ekonomik çatışmayı ahlaki bir eşitlik sorunu olarak anlatabilen etkili bir konuşmacıydı.
Bu nedenle kitap, erken dönem sendikacılığı kişisel yükseliş hikayesi gibi sunmaz.
İş yerindeki hiyerarşilerin, ulusal şirketlerin ve devlet gücünün işçi hareketinin imkanlarını nasıl belirlediğini açıklayan tarihsel bir çerçeve kurar.
İkinci olarak, Pullman grevi ve devlet gücüyle karşılaşma, kitabın merkezi dönemeçlerinden biri, 1894 Pullman grevi ve onu izleyen federal müdahaledir.
Bu olay, Debs'in yalnızca tanınmış bir işçi liderine dönüşmesinde değil, Amerikan kurumlarına dair düşüncesinin sertleşmesinde de belirleyici olur.
Ginger'ın çerçevesinde grev, ücret düşüşleri ve şirket kasabasındaki yaşam koşullarıyla bağlantılı bir emek çatışmasıdır.
Demiryolu ağının ülke ekonomisindeki önemi ise anlaşmazlığı hızla ulusal bir meseleye çevirir.
Federal hükümetin posta hizmeti ve ticaret gerekçeleriyle sürece müdahale etmesi, işverenlere karşı grev yapanların yalnızca şirketlerle değil, devlet aygıtıyla da karşı karşıya kalabildiğini ortaya koyar.
Debs'in mahkeme kararıyla hapse girmesi, biyografide basit bir yenilgi olarak ele alınmaz.
Hapis dönemi, onun mevcut ekonomik düzenin sınırlı reformlarla düzeltilemeyeceği yönündeki kanaatini güçlendiren bir öğrenme sürecidir.
Ginger, bu bölümü, hukuk ile tarafsızlık iddialarının toplumsal güç ilişkilerinden bütünüyle ayrı düşünülemeyeceğini göstermek için kullanır.
Okur, grevin sonucundan çok bu deneyimin Debs'i neden daha kapsamlı bir sosyalist siyasete yönelttiğini anlar.
Üçüncü olarak, Sosyalist Parti ve başkanlık kampanyalarının anlamı Debs, Sosyalist Parti adına 5 kez başkanlığa aday oldu.
Ginger'ın biyografisinde bu kampanyalar, seçimi kazanma ihtimali düşük kişisel girişimler olarak değerlendirilmez.
Aksine, Amerikan iki partili düzeninde emekçilerin, yoksulların ve dışlanmış kesimlerin taleplerini ülke çapında görünür kılmaya yarayan siyasal platformlardır.
Debs'in konuşmaları, servet yoğunlaşmasını ve üretim araçları üzerindeki özel denetimi eleştirirken, demokrasinin yalnızca sandık günüyle sınırlı kalmaması gerektiğini savunur.
Kitap, onun sosyalizmini kuru bir iktisat öğretisi şeklinde sunmaz.
Debs için sosyalizm, insanların birbirine bağımlılığını kabul eden, sömürüye karşı dayanışmayı öne çıkaran bir kamusal ahlak anlayışıdır.
Bu yaklaşım, onun geniş kitlelere seslenebilmesini açıklar. Bununla birlikte Ginger,
seçim kampanyalarının örgütsel sınırlıklarını ve Amerikan siyasetindeki sosyalist hareketin kalıcı engellerini de tarihsel bağlamına yerleştirir. Debs'in güçlü hitabeti her zaman kalıcı kurumsal güç yaratmamıştır. Dolayısıyla bu bölüm, karizmatik liderlik ile sürdürülebilir örgütlenme arasındaki farkı görünür kılar. Başkanlık adaylıkları. Debs'in etkisinin yalnızca oy oranıyla ölçülemeyeceğini, siyasal tartışmanın sınırlarını genişletme kapasitesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Dördüncü olarak, Birinci Dünya Savaşı muhalefeti ve hapishane deneyimi, Ginger, Debs'in Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki tutumunu, kitabın ahlaki ve siyasal bakımdan en ağır sınavlarından biri olarak ele alır. Debs, savaşa karşı çıkarken bunu yalnızca dış politika tercihi olarak görmez. Savaşın yükünün büyük ölçüde işçilere ve yoksullara düştüğünü, karar alma gücünün ise ekonomik ve siyasal seçkinlerde toplandığını savunur. 1908 yılında yaptığı savaş karşıtı konuşma nedeniyle kazusluk yasası kapsamında mahkum edilmesi, ifade özgürlüğü ile savaş dönemindeki devlet baskısı arasındaki gerilimi somutlaştırır. Kitabın başlığındaki eğilen haç imgesi de Debs'in cezaevi dönemindeki umut dilini çağrıştırır. Ginger'ın anlatısında hapishane, Debs'i siyasetten koparan bir son değil, kamuoyundaki simgesel önemini artıran bir dönemdir. Buna rağmen yazar, cezaevi deneyimini romantikleştirmekten çok, muhalif düşüncenin hukuki yaptırımlarla nasıl sınırlandırılabildiğini gösterir. Debs'in 1920 seçimlerinde hapisteyken aday olması da bu bağlamda anlam kazanır. Bu olay, kişisel özgürlükten yoksun bir siyasetçinin bile kitlesel bir itirazın sembolü olabileceğini gösterir. Bölüm, savaş karşıtlığının bedelini ve ilkeye bağlı siyasi tutumun pratik sonuçlarını birlikte düşündürür. Son olarak, Debs'in hitabeti, insani sosyalizmi ve biyografinin yöntemi, The Bending Cross'un ayırt edici yönlerinden biri. Ginger'ın Debs'in fikirlerini yalnızca örgütlerin kararları veya seçim istatistikleri üzerinden anlatmamasıdır. Yazar, Debs'in konuşmalarına ve kaleme aldığı metinlere başvurarak onun siyasal sesini biyografinin içine taşır. Bu tercih önemlidir. Çünkü Debs'in etkisi büyük ölçüde karmaşık iktisadi meseleleri geniş dinleyici kitleleri için ahlaki ve anlaşılır bir dile çevirebilmesinden doğar. Onun sosyalizmi, sınıf çatışmasını inkar etmeyen fakat insan onuru, kardeşlik ve ortak sorumluluk gibi kavramları da merkezde tutan bir çizgi olarak görünür. Ginger'ın üslubu yer yer coşkulu ve geleneksel biyografi anlayışına yakındır. Bu durum, Debs'e yönelik belirgin sempatiyle birleştiğinde, eleştirel mesafenin sınırları konusunda okurun dikkatli olmasını gerektirir. Yine de kitap, bu yakınlığın sağladığı bir avantaj taşır. Debs'in neden yalnızca siyasi programıyla değil, kişisel bürüstlük ve dayanışma vurgusuyla da hatırlandığını anlaşılır kılar. Eserin yöntemi, bireysel karakter ile toplumsal koşulların birbirinden koparılamayacağını gösterir. Debs'in etkileyici dili kendi başına açıklayıcı değildir. Bu dil, sanayi çağının eşitsizlikleri ve örgütlü işçi hareketinin ihtiyaçlarıyla birleştiği için geniş yankı bulmuştur. Sonuç olarak The Bending Cross, Amerika Birleşik Devletleri emek tarihi, sosyalist siyaset, sendikal örgütlenme ve savaş karşıtı muhalefetle ilgilenen okurlar için değerli bir başlangıç ve başvuru kitabıdır.
Özellikle siyasi biyografilerin bir kişinin hayatını,
içinde yaşadığı ekonomik düzen ve kurumlarla birlikte ele almasını bekleyenler kitaptan yarar sağlayabilir. Debs'i hiç tanımayanlar, onun neden Amerikan radikal geleneğinin kalıcı figürlerinden biri sayıldığını kavrar. Konuya aşina okurlar ise Pullman grevi, Sosyalist Parti kampanyaları ve savaş dönemi baskısı gibi olayların tek bir hayat çizgisinde nasıl birleştiğini izleyebilir. Kitabın pratik katkısı, sendikal hareketlerin yalnızca ücret pazarlığından ibaret olmadığını göstermesidir.
Aynı zamanda örgütlenme, hukuk, devlet müdahalesi, kamuoyu ve siyasi temsil arasındaki ilişkileri düşünmek için tarihsel malzeme sunar.
Entelektüel açıdan ise karizmatik konuşmanın gücü ile örgütsel kalıcılığın gerekliliği arasındaki farkı açık biçimde ortaya koyar. Benzer Debs biyografilerinden önce yazılmış klasik bir çalışma olması nedeniyle. Daha sonraki araştırmaların ayrıntı ve yorumlarını bütünüyle içerdiği varsayılmamalıdır. Buna karşılık Ginger'ın farkı, Debs'in sözlerine geniş yer veren, açık biçimde insani ve siyasal bir portre çizmesidir. Kitap, soğuk bir kronoloji yerine, Amerikan demokrasisinin eşitlik iddiası ile ekonomik eşitsizlikleri arasındaki gerilimi bir eylemcinin yaşamı üzerinden inceler. Bu nedenle hem tarihsel hem de düşünsel bir ağırlık taşır. Destek olmak isterseniz Ray Ginger kitabı
podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.